Ayrım 9, sayfa 92, Sarı Sıcak, Yaşar Kemal. Beyaz pantolon. Çok sıcak vardı. Mustafa çocuk tere batmıştı. Dikmekte olduğu yırtık ayakkabı Mustafa çocuğun elinde kala kaldı. Ötelere öyle bir daldı ki. Dışarıda güneş, kasabanın eğri büğrü, bozuk parkeleri sökülmüş caddesine alabildiğine çökmüştü. Karşı damın kirli duvarının köşesindeki kalın yapraklı incir ağacının koyu gölgesine dili bir karış dışarıda bir köpek upuzun serilmiş uyukluyordu. Bir zaman köpeğe baktı. Öyle bir isteksizdi ki yırtık ayakkabı sanki elinden düşecekti. Yan gözle ustaya çaktırmadan şöyle bir baktı. Usta her zamanki gibi işine dalmıştı. Ayakkabıyı örse koyup gelişi güzel bir çivi çaktı. Topuktaki yırtığı dikmeye başladı. Hiç canı istemedi, bıraktı. Bu ayakkabı şimdiye kadar eline gelen ayakkabıların en parçalanmışıydı. Her bir yanı dökülmüştü. Bunu dikip bitirebileceğini hiç aklı kesmiyordu. "Bunu ben yapamam," dedi. Usta bir ara başını kaldırıp Mustafa'ya baktı. "Ne o?" dedi. "Ne o Mustafa? Sabahtan beri evirip çeviriyorsun. Ne o?" Mustafa, "Usta," dedi. "Her bir yerleri dökülmüş. Bir araya gelmiyor ki." Usta, "Uğraş hele," dedi. Mustafa akşama kadar canını dişine takıp dikti, söktü, dikti, söktü. Olmadı. Ter burnundan oluk gibi akıyordu. Karşıdaki incir ağacının ağır gölgesi gün doğu tarafına doğru uzandı. Güneş de karşı tepeye doğru indi. İşte bu sırada dükkana ustanın zengin bir arkadaşı Hasan Bey geldi. Usta ile şakalaştılar. Hasan Bey'in bir ara gözü kan ter içinde kalmış çocuğa ilişti. Sonra ustaya, "Bu çocuğu 3 günlüğüne versene bana," dedi. "Tuğla ocağında çalışır mı?" Usta, "Çalışır mısın Mustafa?" diye sordu. "Hasan amcan tuğla ocağı yakıyor." Hasan Bey, 3 gün 3 gece dedi. "Gündeliğini alırsın. Gündeliğin 1,5 liradandır. Cumali var ya, Savrun mahallesinden Cumali. Ona yardım edeceksin. İyi adamdır. Seni çok çalıştırmaz." Mustafa sevindi. "Peki Hasan amca, anama söyleyeyim de." Hasan Bey, "Söyle," dedi. "Söyle de yarın bizim bahçeye gel. Öğleden sonra işe başlayacaksınız. Ben orada olmam, sen Cumali'yi bul." Usta haftada bir 25'lik verir. Aylardan Temmuz. Bir ayda eder 1 lira. Bir yazlık ayakkabı 2 lira. Bir beyaz pantolon 3 lira. Hepsi eder 5 lira. Temmuz, Ağustos, Eylül. Hepsi eder 3 lira. Demek ki yazlık ayakkabıdan, süt beyaz pantolondan umut kesik. Yaşa bre Hasan. Var olsun Hasan Bey. Hasan Bey gibi adam yok şu kasabada. Gündelik kaç? 1,5 lira dedi. 3 gün eder 4,5 lira. Ellerini iyice yıkarsın ama iyice sabunla. Sonra beyaz keten ayakkabıyı kağıdından usulca çıkarırsın. Ayaklarını da iyice yıkarsın gıcır gıcır, sonra geçirirsin ayağına. Çoraplar da bembeyaz. Pantolona hiç el dokundurmamalı. Sakız gibi pantolon çabuk lekelenir. Köprünün başı, köprü başında kızlar gezer. Eteklerini rüzgar uçurur. Bacaktaki beyaz pantolonu rüzgar iyice gerer. Mustafa koşa koşa anasına gitti. "Anam be, anam, anam, güzel anam. Ben Hasan Bey'in tuğlasını Cumali ile yakacağım." Anası, "Olmaz," dedi. Mustafa kızdı. "Nedenmiş o?" diye sordu. "Ana, sen hiç tuğla yaktın mı?" dedi. "Tuğla yakmak nedir bilir misin? 3 gün 3 gece uyumayacaksın. Dayanabilir misin yavrum?" Mustafa, "Dayanırım," dedi. Ana, "Ben bilmem mi?" dedi. "Sabahtan seni uyandırırken neler çekerim ben." Mustafa, "O başka, bu başka," dedi. Ana, "Hele hele," dedi. Mustafa, "Hiç uyumam," dedi. "Uyursun diyorum sana, dayanamazsın." Mustafa, "Bak," dedi. "Güzel anam, hani Tevfik Bey'in oğlu Sami?" Ana, dedi. Mustafa'nın gözleri umutla parladı. Anasının huyunu bilirdi. "Hani o beyaz pantolon giyer. Hani süt beyaz. Süt beyaz lastikleri." "Bir güzel," süt beyaz bir güzel kar gibi. İpek mintanım yok mu? Onu da giyerim, yakışmaz mı? Ana başını önene eğdi, yüzü sarardı. Mustafa, de bakayım, de bakayım, yakışmaz mı? Dedi. Hiç de kirletmem. 3 gün ne güzel çalışırım, alırım parasını. Ya alırım işte. Götürürüm terzi Vahis ustaya, 2 lirasına da Hacı Mehmet'ten beyaz lastik alırım. İpek mintanım da sandıkta. De yakışmaz mı? Ana başını kaldırdı, gözleri yaşarmıştı. Sonra usuldan oğluna yaklaştı, kucakladı. Can, dedi. Can, sana ne yakışmaz ki? Vahis usta hem iyi diker hem sağlam. Anam, anam, güzel anam, gideyim mi? Ana belli belirsiz, usuldan güldü. Ben karışmam, dedi. Ne yaparsan yap. Mustafa bunu duyar duymaz evin bir ucundan öteki ucuna kadar takla ata ata gitti geldi. Üstü başı toz içinde kalmıştı. Anasına sarılıp öptü. Ben büyüyünce, dedi. Sen büyüyünce çok çalışırsın. Sonra çayın kenarındaki tarlayı da bahçe yaparsın. Sonra Adana terzisine lacivert elbise ısmarlarsın. Bir atın olur binersin. Sonra evimizin üstünü kiremit edersin, akmaz. Sonra baban gibi olursun. Babam olsaydı. Sen yüksek mekteplere giderdin. Okurdun da büyük adam olurdun. Ya şimdi? Baban olsaydı? Mustafa, bak, dedi. Altın saatim de olur büyüdüğümde, öyle mi? Mustafa daha gün doğmadan uyandı. Tuğla ocağının olduğu bahçe, dişçinin tarlasının oradaydı. Yola düştü. Yol tozluydu. Tozlar serin serin ayaklarının altından kayıp iki yana fışkırıyordu. Tepenin arkasından gittikçe çoğalan ıslak ıslak bir ışık seli geldi. Tuğla ocağının yanına vardığında gün bir top köz gibi tepenin üstüne oturmuştu. Çiğler kuruyuverdi. Tuğla ocağının içine eğilip baktı çocuk. Ocak karanlıktı. Ocağın önüne birer küçük tepe gibi çalılar yığılmıştı. Öğleye kadar oralarda gezdi durdu. Beyaz pantolonun sevinci, 3 gece uykusuz çalışmanın korkusu içinde bir ürperti geçiriyordu. Öğleyin toza tere batmış bir durumda Cumali geldi. İri bir adamdı. Ağır ağır bastığı yeri kollayarak yürüyordu. Ocağın yanında durdu. Cumali'yi görünce Mustafa'nın korkusu bir kat daha arttı. Cumali gene aynı ağırlıkla ocağın ağzına yürüdü. Yüzü kızgındı. Bir kez olsun dönüp de Mustafa'nın yüzüne bakmadı. Ağır ağır eğilip başını ocağın ağzından içeri soktu. Bir zaman öyle durdu, sonra çekti. Mustafa'ya doğru 1-2 adım attı, sonra başını kaldırmadan sert sert, ''Sen ne geziyorsun burada ulan?'' dedi. Mustafa kekeledi. ''Hiç'' dedi. İçinden her şeyi bırakıp kaçmak geçti, yapamadı. Cumali, ''Ne arıyorsun orada ulan?'' diye yineledi. Mustafa, ''Beni buraya Hasan Bey saldı.'' dedi. ''Sana yardım edeyim.'' diye. Cumali, kızgınlıkla, ağırlığından hiç de beklenmeyen bir çeviklikle çocuğa arkasını döndü. ''Bak hele.'' dedi. ''Bak hele şu Deyyus Hasan Bey'in yaptığı işe. Kocaman bir tuğla ocağını el kadar bir çocuğa yaktıracak.'' Kocaman elini açtı. ''El kadar.'' Sonra Mustafa'ya, ''Ulan piç kurusu!'' dedi. ''Sen ocak yakmak bilir misin?'' ''Bilirim ya. Ulan it oğlu it. 3 gün 3 gece.'' ''Bilirim.'' ''Ulan orospu çocuğu, sen ananın karnında mı öğrendin bu işi? 3 gece dayanabilir misin?'' Mustafa sustu. ''Oğlum, sen bu işi beceremezsin. Benim de başımı belaya sokma. Şu gördüğün ocak 3 gün yanacak. 3 gün. 3 gece durmadan çalı çekeceksin. 1-2 saat ben, 1-2 saatte sen atacaksın. Sen buna dayanamazsın. Git ananın evine. Git de Hasan Bey'e de ki, ben bu işi yapamam. Olur mu? Senin yerine başka bir adam bulup göndersin.'' Mustafa durdu, durdu. Sonra kasabaya doğru birkaç adım attı. Ayakları geri geri gidiyordu sanki. Yürümekten vazgeçti. Gözünün önünden beyaz pantolonlar, ne olursa olsun beyaz olsun da, Beyaz bulutlar, beyaz çamaşırlar, pamuk yığınları, bir sürü beyazlıklar uçuşuyordu. Bir ağlama, önüne geçilmez bir ağlama isteği genzini yaktı. Kendisini tutmasa hemencecik boşanacaktı. Yalvaran, yumuşak bir sesle, ''Cumali amca, ben kocaman bir adamdan da çok çalışırım. Hiç uyumam.'' dedi. Sonra birden aklına geldi. ''Hem ben şimdi gidersem Hasan Bey geri gönderir beni. Gündeliklerimi peşin aldım. Onunla da bir lastik ayakkabı, bir beyaz pantolon aldım. Ya Cumali amca.'' Cumali hışımla ''Git.'' dedi. ''Başıma bela olma.'' Mustafa dikeldi. ''Ne yani? Ne diye ekmeğime sebep oluyorsun? Yani çocuk diye. Ne yani? Ben herkeslerden çok çalışırım. Parasını aldım zaten. Şimdi gidersem geri gönderir Hasan Bey.'' Cumali ''Ya!'' dedi. ''Demek öyle ha? Peşin aldım paramı.'' Cumali ''Gel öyleyse.'' dedi. ''Ya çalışamaz yarada bırakırsan gösteririm o zaman ben sana.'' Mustafa koşa koşa Cumali'nin yanına vardı. Sevinçten taşıyordu. Cumali'yi kocaman sağ elinden tuttu. ''Bir çalışırım ki, bir yakarım ki ocağı. Ya ben paramı peşin aldım. O paraya da beyaz pantolon aldım. Vayıs Usta dedi ki en güzel dikişi senin pantolona vurdum.'' dedi. ''Ya sen de peşin aldın değil mi? Bir yakarım ki ocağı.'' Cumali yumuşak, okşar gibi bir sesle ''De bakayım deli oğlan, göreyim seni.'' dedi. Cumali yanında getirdiği bir çam parçasını ateşleyip ocağa attı. Az sonra içerideki çalılar usul usul çıtırdamaya başladı. Sonra birden tutuştu. Yalımlar bir pencere büyüklüğündeki ağızdan dışarıya sündü. Cumali küfretti. ''Puştlar!'' dedi. ''Bunlar hep puşt zaten. İlk ocağa bu kadar çalı doldurulur mu?'' Mustafa'yı karşısına aldı, çalıları ocağa nasıl, ne biçimde atacağını uzun uzun anlattı. Hem küfrediyor, hem anlatıyordu. Ocağın ağzından dışarı fışkırarak dört bir yanı yalayan yalımlar az sonra geri çekildi. İçerisi karanlık bir mağara gibi kaldı. Mustafa ise Cumali'ye sormadan bir kucak çalıyı götürüp içeri sürdü. Bir kucak daha. Öğleüstünün sıcağı tozlu yola, koca, kalın yapraklı, ağır gölgeli incir ağaçlarına, yan tarafta erimiş kalay parlaklığında akan çaya, kül rengi göğe, tepede dönüp duran tek bulut parçasına, ağaçlara, arada sırada uçan kuşlara, boynunu bükmüş tozlu yollara, kavrulmuş çimenler üstündeki sarı çiçeklere, ak yoğurt çiçeklerine, kurumuş çalı yığınına, her şeyi işlemiş, her şeyi kavuruyordu. Sıcaktan bütün dünya canlısıyla cansızıyla terliyordu. Mustafa da işte bu sıcakta durmadan çalı öğüten ateşe çalı yetiştiriyor, terliyordu. Ocağa yaklaşıp içeriye çalı atmak bir ölüm. Tepede güneş, karşıda ateş. Mustafa'nın kara, ışıltılı gözleri, gülen ak dişleri, Mustafa'nın yüzü kızarmış, ocaktaki yalımlar gibi olmuş. Mustafa'nın gömleği de terden sırılsıklam. Güneyde Akdeniz'in üstündeki ak bulutlar top top yükselince bil ki Akdeniz'den serin, ıslak bir yel esecek, sıcaktan pişmiş insanları ıslak bir havlu serinliğiyle saracaktır. Yolların tozlarını kaldırarak ilk serin yel çıktı. Mustafa yorgunluktan, açlıktan titriyordu. Bu sırada ötedeki incir ağacının gölgesine sırt üstü yatmış, cigara içen Cumali gönülsüz gönülsüz kalktı. Mustafa'ya sertçe, ''Hadi git de yoğunluğunu al, olmaz mı?'' dedi. Mustafa elindeki son çalıyı da içeri attı. Gün kabakların tepesinden aşağı inip battı. Kabaklar karanlık bir perde gibi kaldı. ''Gel ulan Mustafa, gel de yemek yiyelim.'' diye çağırdı Cumali. Hasan Bey'in gönderdiği çıkını açtılar. Peynir, taze soğan, yufka ekmek vardı. Mustafa'nın karnı yapışmıştı. Yemeği bitirinceye kadar hiç konuşmadılar. Mustafa gidip çaydan testiyi doldurdu. Su kan gibi ılıktı. Yemeğin üstüne uzun uzun içtiler. Cumali elinin tersiyle sarkık uzun bıyıklarını sıvazladı. Mustafa hemencecik kalktı, işin başına geçti. Cumali de suyun kenarına gitti. Sonra ağır ağır sallana sallana geldi. ''Mustafa'' dedi. ''Ben uyuyacağım. Yorulursan kaldırırsın beni, emi. Olur amca, dedi Mustafa. Gece yarıyı çoktan geçmiş. Ay kavakların ardında düşmüş, ağaçların arasından bir dilimi görünüyor. Ocaktan da Mustafa'nın yüzüne yalımların ışığı vuruyor. Mustafa'nın zayıf, bir deri bir kemik yüzü yalımdan daha kırmızı. Kırmızı yüz boncuk boncuk terlemiş. Terler parlıyor. İçeride yalımlar nasıl da boğuşuyor. Sağ yandan gelen kocaman kocaman yalım dalgası, orta yerde arkadan gelen bir sürü ince yalımla sarmaş dolaş oluyor. Sonra bu sarmaş dolaş olmuş bir top yalım ocağın ağzından dışarı fışkırıyor. Dışarıda kopup karanlıkta bir parlayıp sönüyor. Mustafa kulak kesildi. Her çalıya atışta büyük bir çıtırtı, bir uğultu, bir inleme, ağlayan bebelerin sesi gibi vızıldama geliyor içeriden. İçinden "Vay!" dedi. Çalılar da ağlıyor. Cumali'nin sesini duydu. Cumali'nin sesi uykulu. "Cumali amca ne diyorsun?" diye sordu. Cumali bir daha seslendi. "Yoruldun mu? Geleyim mi?" Mustafa tepeden tırnağa bir ürperdi. Soğuk soğuk terler döktü. Titredi. Kocaman bir kucak çalıyı çatal ağaçla ta ocağın dibine kadar fırlattı. "Yok!" dedi. "Ben yorulur muyum hiç? Sen uyu amca." Cumali ses çıkarmadı. Öyle yoruldu, öyle terledi, öyle pişti ki. Artık ocağa yaklaşmıyordu. Ya çatal ağaçta olmasaydı? Hali işte o zaman dumandı. Çalıyı kucak kucak ocağın ağzına yığıyor, çatal ağaçla da üstüne var gücüyle abanıp ocağa fırlatıyor. Bu sırada ocağa yaklaştığı için bir sıcak dalgası ortasında kalıp çatlayacak gibi oluyor. Bu yüzden de karşıdaki tümseye kadar koşuyor, göğsüne esen yele veriyordu. Hava bir su gibi ağır, boğucu akıyordu. Tepenin arkasındaki gökte kalın bir ışık şeridi vardı, parlak. Mustafa çocuk şimdi artık yarı baygın. Artık tümseye kadar koşacak gücü yok. Yırtık pantolonunu, gömleğini çoktan çıkarmış. Şafağa doğru bir kuş öter. Küçük bir kuştur. Uzun, keskin bir sesi vardır. İşte o kuş öttü. Cumali bir kez daha uyanıp, "Yoruldun mu?" diye sordu. Mustafa, "Yok amca," dedi. "Hiç yorulmadım." Bunu söylerken soluğu kesildi, boğulacak gibi oldu. Sesi ağlamsıydı. Cumali gerinerek ayağa kalktı, gözlerini ovuşturdu, sonra bir çalanın dibine uzun uzun işedi. Çocuk dişini sıktı. Olduğu yerde sallandı, kendini zor tutuyordu. Titreye titreye kucağındaki çalıyı götürüp attı. Cumali, "Hadi git yat," dedi. Hasan Bey geldiğinde Mustafa daha uyuyordu. Hasan Bey Cumali'ye, "Çocuk nasıl, iyi çalışıyor mu?" diye sordu. Cumali de dudak büküp ağacın altında uyuyan Mustafa'yı gösterdi. "Çocuk," dedi. Hasan Bey, "İdare et, sonra hesaplaşırız," dedi, gitti. Mustafa uyandığı zaman üstüne gün vurmuş, kavurmuştu. Elini toprağa dayayıp kalktı. Toprak kızgın demire dönmüştü. Gerinecek oldu, öyle bitmişti ki gerinemedi. Tüm kemiklerini kırmışlardı sanki. Öyle sızlıyordu işte. Her bir yana dökülüyor, canını dişine takıp olanca gücünü topladı, fırladı. Soluk soluğa, "Cumali amca kusura kalma," dedi. "Uyuyup kalmışım." Hemen çalılara sarılıp ocağa atmaya başladı. Çalılar ocakta kuş gibi ötüyordu. Ortalıkta bir acı, ıslak, yakan bir koku vardı. Cumali, "Ben demedim mi uyur kalırsın diye?" dedi. Mustafa duymamış çılığa vurdu. Biraz çalışınca açılıp kendine geldi. "Aloş be," dedi. "İlk günü atlattık." Sonra gözünün önüne iki kocaman sıcak günü, cehennem gibi yapış yapış insanın etine sıvanan boğucu geceyi getirdi. Birden umudu kesildi. Daldı. "İki günde ne yani? Pamuk o kadar beyaz değildir. Dokurken ilaçlarlar tabii. Hiç ilaçlamaz olurlar mı? İkindi üstü Süleyman Tepesi, tepenin yanındaki yol, Savrun Çayı, kasabanın kalın esmer bacaklı kızları, köprünün üstü. Savrun Çayı apaydınlıktır. Arka arkaya yukarı doğru uçan balıkları görürsün. Suyun dibindeki çakıl taşlarını say. Çakıl taşlarına güneş vurur ya. İşte böyle. Hep Mustafa çalıştı. Yoruldu. Öldü bitti. Canını dişine takıp çalıştı. Cumali ağır, hantal, domuzuna uyudu uyandı. Yoruldun mu diye sordu. Ateş önünde pişen çocuk boynunu büktü, karşılık vermedi. Bu gece son gecedir. Parlak ay, kabakların üstünde. Mustafa ayaklarını çekemiyor. Bir gececik kaldı işte, bir gece be. Cumali her zamanki sertliğinde, öyle ne kımıl kımıl ediyorsun, gelsene gayrı. Geldim amca dedi, geldim işte. Yorulunca uyandır. Ateş biraz azalırsa tuğla pişmez. Tüm emekler boşa gider. Bir saniye bile çalısız kalmamalı ocak. Yalımlar dışarı çıkıp geceyi yalamalı. Gayrı kolları da tutmaz olmuştu. Dışarı çıkan yalımdan iğreniyordu. Artık serinlemek için karşı tümseye kadar koşacak hali de kalmamıştı. Şimdi ne yapıyordu? Çalıyı getirip ocağa atınca ağzı aşağı toprağa kapanıyordu. Gece toprağa serindi. Yatınca da bir türlü kalkamıyordu. Başı önüne düşüyor, uyukluyor, sonra birden gücünü toplayıp fırlıyordu. Yalımlar sarılıyor, dolaşıyor, kırmızıdan sarıya, karaya dönüyor. Yalımlar başının ucundan karanlığa kayıyor, uçuyor. Son çaba. Gözünü doğuya dikti, ışık şeridi ortalarda yok. Cumali'ye doğru hınçla bir tükürük fırlattı, dili damağı kurumuştu. Vay dedi, vay anasını avradını Cumali amcası. Bir kucak çalıyı hırsla götürüp ocağa attı. Elleri göğsü yırtılmış yanıyor, acıyor. Her yerinde kan kurumuş. Işık şeridi nerede kaldı? Tan yeri daha kapkaranlık. Gözleri kocaman açıldı. Bir titreme aldı. Karanlıkta kapkara bir perde olan kavaklar, tümsek, yalımlar, ocak, çalılar, tan yerinin berisindeki tepe, horlayan Cumali, hepsi birbirine karıştı. Dünya etrafında fır döndü. Kusacağa geldi. Cumali, Cumali amca, Cumali amca. Kendinden geçti. Neden sonradır ki Cumali uyandı, gerindi, yattığı yerden, Mustafa yoruldun mu? Diye bağırdı. Ses gelmedi, yineledi. Birkaç kez yineledikten sonra kızgınlıkla kalktı. Baktı ki ocak karanlık içinde. Tepesinin tası attı. Çocuğa müthiş bir tekme savurdu. Gavur oğlu gavur, mahvettin beni. Bir ocak tuğlayı ben ödeyeceğim. Ocağın içine bakınca yüreğine su serpildi. Ocak daha sönmemiş, yalımlar ince ince duvarları yalıyor. Çocuk şafak atarken kendine gelebildi. Korkulu gözlerle dört yanına bakındı. Cumali'yi kanter içinde kıllı göğsünü açmış ocağa habire çalı atarken gördü. Ötü koptu. Oturduğu yerden usul bir sesle ''Cumali amca, vallahi Cumali amca'' dedi. Cumali hışımla geriye baktı. ''Allah belanı versin, git'' dedi. ''Git de yat, ne cehennemde yatarsan yat.'' Çocuk inlercesine ''Vallahi yani Cumali amca'' dedi. ''Git yat diyorum sana'' dedi öteki. Gün çıkıp da karşı tepenin üstüne oturuncaya kadar Mustafa oturduğu yerde, başı önünde, oraya bağlamışlar gibi kımıldamadan kaldı. Gün tepenin üstünden yukarıya doğru yükselmeye başlayınca başı iyicene önüne düşüp sızakaldı. Tuğla ocağı geniştir, büyüktür. Yarısından çoğu toprağın dışında olan bir kuyuya benzer. Tuğla ocağının üstünü kubbe gibi örüp üstünü toprakla örterler. Ocak ilk yakıldığında tuğlalar kurşuni bir renk alır. İkinci gün kapkara kesilir. Üçüncü günün sabahına kadar bu böyle sürer. Üçüncü günün sabahındaysa kıpkırmızı olur. Ve gün kuşluktu. Mustafa korkuyla uyandı. Geceyi anımsadı. Kalkmak istedi, kalkamadı. Gözünü zorla açıp ocak tarafına baktı ki Hasan Bey gelmiş. Zorladı, yavaş yavaş kalktı, yanlarına doğru yürüdü. Ocağın etrafını döndükten sonra içeri baktı. Tuğlalar billur gibiydi. Kırmızı billur nasıl parlar, işte öyle parlıyordu. Mustafa hiç Hasan Bey'den yana bakamıyordu. Hasan Bey ona yaklaştı, bir bakışını yakaladı, gülerek ''Yahu Mustafa'' dedi. ''Biz seni buraya uyuyasın diye mi göndermiştik?'' Mustafa ''Vallahi amca'' dedi. Her gece. Cumali sert sert baktı. Sıcaktı. Tuğla ocağında öğle sıcağı kaynıyordu. Ocağın ağzını kapadılar. Mustafa şalkı dört bir yana vuran çaya koştu. Suya girince çalıların yırttığı yerler sızladı. Ama sudan terü taze çıktı. Eve çabuk yetişmek için koşuyordu. Bir sevinç dalgası sarmıştı her bir yerlerini. Eve yaklaşır yaklaşmaz bağırdı. Ana! Ana! Ana dışarı çıktı. Mustafa'yı görünce bir çığlık attı. Dizlerini dövmeye başladı. Vay yavrucuğum! Vay yavrucuğum! Böyle ne olmuş sana? Mustafa donup kaldı. Oturduğu yerde kanı kurumuş gibi dimdik kaldı. Mustafa'nın yüzü kurumuş, kavrulmuş, yırtılmıştı. Gözleri de çökmüştü. Vay yavrum, vay yavrum, sana ne etmişler böyle? Kucaklayıp içeri götürdü. Sabahleyin Mustafa anasına sarılıp, beyaz pantolon dedi. Ana, olmaz olsun dedi. Mustafa, yakışmaz mı ki? Diye sordu. Ana kucaklayıp öptü. Sonra Hacı Mehmet'e gidip bir beyaz lastik, bir beyaz çorap beğendi. Sonra Vahis Usta'ya gitti. Vahis Usta, Mustafa'm dedi, sana en güzel dikerim. Mustafa sonra dükkana gitti. Ustası çok erken gelmiş, işine başlamış, söküklerin üstüne eğilmiş, dikiyordu. Ustasının kaşları püskül püsküldü. Beli de birazcık kamburdu. Sakalları da uzamıştı. Örümcek ağlı, tozlu, yarısı çökmüş dükkan, eski deri, gön kokuyordu. Ustasına, usta be, dedi. Vahis usta benim pantolonu en güzel dikecek. Usta, diker dedi, iyi adamdır. Üç gün geçti, dört gün geçti, bir hafta geçti. Hasan Bey'den ses seda yok. Daha doğrusu Hasan Bey oralı bile değil. Mustafa bu arada kendi kendini yiyordu ama ağzını açıp da ne ustaya ne anasına bir şey söyleyemiyordu. Bir gün Hasan Bey dükkanın önünden geçerken usta çağırdı. Yahu Hasan Bey, dedi, şu bizim oğlanın gündeliklerini versene. Hasan Bey durdu, düşündü, başını salladı, sonra birden, peki vereyim, dedi. Bir tane kağıt lira, iki de 25 kuruşluk çıkarıp masanın üstüne koydu. Usta paraya baktı, baktı. Yahu Hasan Bey, bu bir gün için 3 gün çalıştı çocuk. Hasan Bey, hep uyumuş, her gece uyumuş. Onun gündeliğini de Cumali'ye verdim. Bu da senin hatırın için, dedi, gitti. Mustafa, vallahi usta her gece, dedi, kaldı. Gerisini söyleyemedi. Lafı boğazında düğümlendi. Başını önüne eğdi. Uzun, kahredici bir sessizlikten sonra usta, ''Bana bak Mustafa, sen iyi yetiştin artık.'' dedi. ''Yaptığın pençeler çok güzel. Bundan sonra benden her hafta 1 lira alacaksın.'' Mustafa başını korka korka kaldırdı. Islak gözleri ışıltı içinde kaldı. Ustaya sevinçle güldü. Usta da güldü. ''Bugün Temmuz'un 10'u'' diye düşündü Mustafa. ''Bir hafta, 2 hafta, 3 hafta, sonra tamam.'' Usta, ''Al şunu ver Vahis ustaya.'' dedi. ''Benden de selam söyle.'' Kumaşı en iyisinden alsın. Üstünü versin paranın sana. Onunla da ayakkabı al. Bu 1,5'u ben alıyorum. Şimdi senin bana 3,5 haftalık borcun var. Mavi 5 liralığın üstünde uçarcasına koşan dili bir karış dışarıda bir kurt resmi vardı o zamanlar. 9. ayrımın sonu sayfa 104.